Ayrım 17. Halk Çocuğu Hakan Aygün, sayfa 222. Evet, CHP'nin %25'e konsolide olması başarı değil, kabul. Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadarki CHP'ye oy vermeyenlerden bile kabul gören ana politikaları da tamamen doğru. Kılıçdaroğlu'na düşen ileri adımlarını yeni bir dinamizmle nasıl daha ileri götürürüz diye düşünmektir. Yahu ya da diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun yerine başkası geldi. Gelenin de düşünmesi gereken aynıdır. Kılıçdaroğlu'nun doğruları üzerine yeni doğrular katmak, eksik kalanları yapmak. Nedir yahu? CHP'ye herkes laikçilik ve Atatürkçülüğün arkasına sığınıyor, projesi yok, üretmiyor diyordu. Yıllardır görüntüsü de böyleydi. Zaten tartışılmaz olan Atatürkçülüğünün üzerine başka tuğla koyamıyordu. Şimdilerde ise takır takır projeler üretildi, tüm partiler CHP'nin ekonomik projelerini taklit etmeye başladı. Yanlış mıydı bunlar? Yanlış. CHP önce Türkiye dedi, AKP, MHP ve HDP'ye, tüm Türkiye'ye eşit yaklaştı. Yanlış mıydı? Nedir yahu? Sosyal Demokrat Parti kutuplaştırmacı mı olacak, ırkçı mı olacak, dinci mi olacak, mezhepçi mi olacak? Öyle olacaksa olmaz olsun zaten. Nesi yanlış dindarla laikçiyi, Türk'le Kürt'ü buluşturmaya çalışmanın nesi yanlış? Nesi sosyal demokrat olmaya aykırı? Ne yapacaktı yani CHP? PKK'ya terörist mi demeyecekti? HDP'ye mi terörist diyecekti? AKP gibi Oslo'da, İmralı'da PKK ile masaya oturup parlamentodaki HDP'yi mi sen teröristsin diye dışlayacaktı? Yoksa teröre tavır alıp HDP'yi PKK'dan uzaklaşmaya mı teşvik edecekti? Hangisi yanlış? CHP'ye oy verenlerdeki dindarlık yüzdesi AKP'ye oy verenlerdeki dindarlık yüzdesi kadar yüksek olmasa da CHP'ye oy verenlerin de %90'ının kendisini Müslüman ve inançlı olarak gördüğünü yok mu sayacaktı? Ne kolay yahu. CHP'ye yok Bekaroğlu geldi, yok AKP'nin dinci politikalarına teslim oldun demek yahut dindarlıkla ilgili iki laf etsek, CHP'lilerin %90'ı biz de dindarız, bu işte dinin suçu yok. Bu AKP'lilerinki gerçek dindarlık değil diye bizi azarlıyor yahu. Bakın, şunu bilmek bana huzur veriyor. Sokakta yürürken her 4 kişiden birinin benim gibi düşündüğünü biliyorum. Herkesi kendimize benzetmek yerine bizim gibi düşünmeyen başkalarını da ortak noktalarda buluşarak aramıza nasıl katarız diye bakmalıyız. Vatandaşın kafası nasıl işliyorsa onu bulmak ve sosyal demokrat çizgiyle vatandaşın kafasını bağdaştırma zorundayız. Naçizane bir katkı. CHP kurultayında tek yol devrim. Lafı uzatmayalım. Anlatacaklarım bendenizin çok orijinal harika buluşları değil. Görüp düşünüp CHP'lilerle de paylaşınca da herkesin kafasında olduğunu gördüğüm şeyler. Gelecek kurultaylarda sen ben kavgası bırakılıp hemen bu adımlar atılmalı. Madde madde sayacağım altyapıyı oluşturduktan sonra da sen ben kavgasının bile hiç sakıncası yok. Doya doya yapabilirsiniz. Uçmak serbest ama bahsedeceğim yapı oluşursa uçan arkadaşlar direkt yere çakılır. Bir CHP ön seçimde iyi iş yaptı. Ama sorun şu ki CHP üyeleri de Kemal Bey de CHP'lilerin oy vereceği adaylar seçti. Oysa herkesi hitap eden tüm seçmenin oy vereceği adaylar belirlenmeli. Bu yüzden ön seçimde seçenlerin de seçilmesi gerekiyor. Naçizane görüşüm, hiç beklemeden aktif üyeliği getirtip tavizsiz işleteceksin. Mevcut üyelere dokunmayacaksın ama yerel yönetimlerden başlayarak parlamento adaylığına kadar hem seçen hem de seçilenlerin en az bir 3-4 yıl üyeliğin tüm şartlarını yerine getirmeleri şart olacak. Son dakika üyelikleri sayesinde delege ağalıklarına gerek kalmayacak. Oy kullanıp aday olunabilecek aktif üyeliğin kıstaslarını ve puantajlarını bilemem, çok daha tecrübeliler var, onlar düşünsün. 2. Geçti o makro bilgelikler, masa başı tasarımlar. Sovyetik masa başı ideologluklarla kurultaylarda herkesin alkışlayacağı, tek kişinin yazdığı parti programları üretme devri çoktan bitti. Öyle olunca mevcut CHP'lilerden oy alıyorsun sadece. Oysa parti programları artık mikro ölçeklerde belirlenip milyonlar tarafından yazılmalı. Yani sol olmalı abi ya da daha çok Atatürk abi veyahut da milli olmalı abi gibi genel muhabbetler artık yetmiyor. Onları zaten olmuş kabullenip yerel ihtiyaçlara göre yerel projeler üreteceksin. Mahalle mahalle, sokak sokak, komün komün örgütleneceksin. İstanbul'da 900 mahalle örgütlenmesi var. 30-40 canavar gibi çalışıyor ve sonuç alıyor, gerisi hikaye. Adamın derdi, Ayamama deresi mi, adamın derdi köyündeki HES mi, onların üzerinden siyaset yapıp yerel projeleri halkın görüşleriyle üreteceksin, katılım olacak, katılım. Keza mahalle sokak örgütlenmeleri gibi, emekliler, sağlık sorunu olanlar, memurlar, işçiler gibi çıkar ve ilgi grupları içinde de sokak sokak örgütlenmen olacak. Yani makro bilgelikler yerine yerel ve çıkar grupları bazlı politikalar, projeler tabandan parti yönetimine dayatılacak, partinin programı yerelden genele doğru ideolojik ve proje bazlı taleplerle şekillenecek. Sonuçta gelir bunları kurultayla oylarsın, parti meclisinde oylarsın, yöntemini, ayrıntısını ayarlamak bu işlere soyunanların işi. 3. Pragmatist olacaksın. Elini alacaksın 7 Haziran ve 1 Kasım sonuçlarını, boşa giden irili ufaklı parti oylarına, bağımsız oylarına bakacaksın. Yarın sabahtan tezi yok, üzerlerine çalışacaksın, ittifaklar yapacaksın. Baktın ki Yozgat'ta Lütfullah Kayalar CHP'den bile fazla oy almış, oturup 2019 için Lütfullah Kayalar'la birlikte çalışacaksın. Bu sadece bir örnek. Beğenmiyorsanız başka örnekler de bulursunuz. Kararı vermek bizim işimiz değil ama doğrusu bu yoldan gitmektir. 4. Her bölgeye hassasiyetlerine göre yaklaşacaksın. Atıyorum, İstanbul, İzmir daha liberal. Karadeniz ve İç Anadolu daha milliyetçi. Doğu daha dindar. Bölgeye göre propaganda ve bölgenin yapısına uygun adaylar geliştireceksin. Bu aslında epeyce yapıldı ama hata yumurta kapıya dayandığında harekete geçmek. Oysa yarından başlayacaksın, zayıf bölgelerindeki aday adaylarını şimdiden belirleyeceksin, yarışa başlayacaklar. AKP kirli propaganda yapan bir parti. Dindar bölgede bu CHP gelirse başörtünüzü çıkaracak yalanını çok rahat söylüyor. Keza milliyetçi bölgede Kürtler Türkiye'yi ele geçiriyor. Aman oyları AKP'ye verin derken Güneydoğu'daki Kürt seçmeye de PKK-HDP dinsiz, din elden gidiyor. Sizi laik Atatürkçüler gibi kesecekler propagandası yapılıyor. Ayrıntıya gerek yok. Bunlar aynen adresli teslim karşı propagandalarla sokak sokak çalışarak iade edilmeli. Halk cahilse sen de cahilliğini kullanacaksın. Daha ne diyeyim? 5. Tüm bu saydıkların bile masa başı fikirler. Çalışkan olacaksın, çalışkan. Konuşmayacaksın, iş yapacaksın. Dinamik olacaksın. Bunun için de gençleşeceksin. CHP'li ailelerin en dinamik çocukları irili ufaklı sol partilerde canavarlar gibi çalışıyorlar. Alacaksın bu gençleri içeriye, bahsettiğimiz mahalle mahalle, sokak sokak çalışmaları bu gençler yapacak. 1970'lerde sol gruplara sempatizan gençler de CHP gençlik kollarının içindeydi. Ülke genelinde iş sağ-sol terörüne dönüşünce uzaklaştılar ve uzaklaştırıldılar. Şimdi böyle bir hava yok. Bakıyorum da birinin adını söylersem diğerine haksızlık olacak, canavar gibi çalışkan ama en önemlisi şiddet karşıtı, aklı başında sol gruplar var. Çekeceksin bu aslan parçalarını mahalle örgütlenmelerinin içine, CHP'nin ana ilkeleri doğrultusunda boyu küçük ama işlevi büyük enerjilerini gericiliğe karşı CHP çatısı altında sergileyecekler. Bakıyorum TKP ya da KP gibi grupların hepsinin ruhunda aslanlar gibi Mustafa Kemal ruhu var. Keza hayli pragmatistler, sevimli görünme çabaları var. CHP'nin çok daha geniş olanaklarıyla bu gençlik babalarının dedelerinin partisini uçurur. Direnme ve örgütlenme modelin sol olacak, sol. AKP bile sol örgütlenmeyi taklit ediyor, biz unuttuk. Ne yapıp edip halkın kafasıyla sosyal demokrat kafayı bir yerde buluşturacaksın. Tüm bu saydıklarım olursa adaylık meselelerindeki sen ben kavgaları da ortadan kalkar. CHP'ye oy kazandırmayan ama CHP markası sırtından makamlara gelen kaliteli ama oturan abilerimiz yerine emin olun tabandan çok daha kalitelileri yukarı doğru sıçrar. Yerel önderler oluşur. Sonra da aralarında hizmet yarışına girsinler. Daha çok çalışan ve göz dolduran da alsın CHP'yi uçursun. Yeter ki uçursun da kim olursa olsun canımızı yesin. Vallahi hepsi canımız ciğerimizde. Ne olur kimse kusura bakmasın da benim de gözlemlerim oldu. Ne örgütlerin hepsi adam gibi çalışıyor ne de yöneticiler ve adaylar. Parti meclisi var, o da çalışmıyor. Öteden beri süre geldiği üzere 2 ayda bir toplanıp işlerinde biriktirdikleriyle genel başkanın kafasını yiyorlar. Sonra da barış yemeği yiyip evlerine dağılıyorlar. Bunlar da benim şahsi görüşlerim değil, herkes kendisini hariç tutarak birbiri aleyhinde söylüyor. Oysa bu hastalık şikayetçi olanlar da dahil herkeste var, hepimizde var. Sürçülisanım varsa affola ama vallahi iyi niyetten söylüyorum. Derdim asla o şu bu değil. Daha ne diyeyim? Son iki seçimdir benim gibi dışarıdan gözleyenler adamcağız neredeyse tek başına çırpınıyor diye Kemal Bey'e acıdık yahu. İşte bu yüzden CHP sadece lidere bırakılmayacak kadar önemli bir partidir. Bu yüzden de mesele sen ben meselesi değil, sistem meselesidir. Kemal Bey'in de pek çok hastalığa el attığı gibi fani dünyada hepimiz için fani olan koltuğunu ileride başka gençlere bırakmadan bu sistemi kurması partiye yaptığı sayısız iyiliklerin en babası olacaktır. Ki bence yapacaktır. Bence bu kurultayda bu devrim olsun, sistem kurulsun, sonra bakarsınız sen ben meselelerine. Bakın yaşadığımız 1 Kasım seçim faciasından sonra tek teselli olduğum şey şudur. CHP'ye oy veren nitelikli %25 çok önemli ve kopmadan birbirimize daha çok sarılmalıyız. Canını yiyeyim o %25'in. İyi ki varsınız, hep var olun. Seçimler sonrası yeni trend. Ne yapsak olmuyor. O zaman kendi hayatımızı yaşayalım. AKP'nin seçim zaferinden sonra herkes kendisine göre yeni bir pozisyon alıyor. Mesela kimi artık default değerlerime dönüyorum. Sulh yapalım, AKP'nin yaptığı iyi şeyleri eskisi gibi yine öveceğim diyor. Ertuğrul Özkök gibi Barcelona'ya tatile kaçıyor. Belki yogaya sığınan değerli eşi gibi o da yogaya başlar. Doğan grubu AKP cemaat medyası gibi bana da saldırmasın diye başyazı olarak ilişkileri sıfırlama yalvarışları döktürüyor. Diyecek de bir şey yok. Ne yapsın korkuyor. Önümüzde 4 yıl var. Kavgayla geçmez ki bu 4 yıl. Fazla Say gibi değerli müzisyenlerimiz yok abi ben ne yapsam olmuyor artık pes ediyorum ben de artık memleket meseleleriyle uğraşmak yerine müziğimle ilgilenirim diyor. Hakkını yemeyelim. Çoğu sanatçı korkudan saklanıp aydın olmanın gereğini yapmazken Fazla Say gibiler tek başlarına mücadeleden bıktı. Keza şair Yılmaz Odabaşı gibi isimler seçim sonuçlarını protesto ederek ülkeyi terk ediyorum diyerek dediklerini yapıyorlar. Aslında sorundan kaçıyor ama bilirim bu tarz insanlar çok fazla kaçamaz. En soğukkanlı olanımız da memleketi düzeltemiyoruz. O zaman kendi mahallemizde kendi keyfimize bakalım. Diğer mahallelerin derdinden artık bize ne? Onlar hak ettikleri gibi yaşasın derdinde. Bunlar genelde hafiften tuzu kuru takım. Yurt dışına kaçma, kendi keyiflerine bakma lüksleri var. Çalışmışlar, böyle bir lüksü kazanmışlar. Helali hoş olsun, haklarıdır da. Yahu bizim %25'in hatta AKP'ye karşı olan %51'in böyle bir yurt dışına kaçma lüksü yok ki. Millet vize alamıyor bile, alsa da yurt dışında yaşayacak parası yok. Olsa %51 olmasa bile %25 kesinlikle yurt dışına kaçıp ya da bir bölgede birikip %25'lik bir devlet kurar. Her neyse bir de Hasan Cemal, Ahmet Altan gibi yetirükten taviz vermeyenler var. Onlara göre eninde sonunda çağdaşlık kazanacak, demokrasi kazanacak, insanlık kazanacak. Her sabah bir başlangıç, her yenilgi de gelecekteki zaferin başlangıcı. Bu tavırları birileri gibi boş verememeleri ve biraz da boşta olmalarından kaynaklansa da yine de gençliklerinden kalma romantik solculuğu asla bırakmamaları hoşuma da gitmiyor değil doğrusu. Millete ahkam kesiyorum da. Çekip gideceksin bu memleketten kıvamındaki espriyle gerçek karışık muhabbetleri ben de yapmıyor değilim ha. Zaten annem de her hatırını sormak için aradığımda oğlum bak çok konuşuyorsun birilerinin hakkında fazla konuşma başına iş gelecek diye fetva veriyor. Her neyse tüm bunlardan insanoğlu olarak etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten hayat her şey siyaset ve mücadele değil. Kişisel sorumlulukların ve yaşanması gereken bir hayat da var. Sonuçta hepimiz faniyiz. Bu yüzden seçim sonrasının tüm sendromlarına saygı duyuyorum. Ve kuşkusuz bizler de zaman zaman geri vites atıp kendimizi dinlendireceğiz ki sonraki yıllarda mücadeleye nefesimiz, enerjimiz kalsın. Bu işler böyledir. Bazen frene basarsın, zamanı geldiğinde de gaza. Sürekli aynı süratte yol almanın teknik olarak imkanı yok. Kırmızı ışığı, sarı ışığı, yeşil ışığı var. Kurallara uyacaksın. Başını derde sokmayacaksın ki zamanı geldiğinde yara almamış olarak tekrar bas gaza. Ama unutmayın, biz aslında Cumhuriyet mitingleri öncesinde böyle bir 3-4 yıl boş vermiştik, yaşadık, sonra dirildik, yine olmayınca tekrar 3-4 yıl boş vermişliğe kapıldık. Ama sonra gezi oldu. Cumhuriyet mitinglerinden çok daha kapsamlı olarak çok daha fazla ayağa kalktık. Cumhuriyet mitinglerinde biraz masa başı yönlendirme vardı. Gezi tamamen kendiliğinden oldu. ve Gezi hiçbir şey yapmasa bile benzer düşünen milyonların aynı anda tek yürek halinde sokaklara dökülebileceklerini gösterdi. Ve şimdi biliyoruz ki AKP'nin aynı saçmalamalar sürerse, ki sürecek gibi görünüyor, bir gecede milyonlar yine bir araya geliriz. Onun için ben bu ne yapsak olmuyor, biz kendi hayatımızı yaşayalım saçmalıklarını duymak bile istemiyorum. Çünkü öyle yapamıyorsunuz. Sadece birkaç yıl durgunluk çöküyor, hayattan, siyasetten soğuyorsunuz ama gel gör ki bir yere kadar. Onun için Bodrum'a yerleşeceğim, yurt dışına kaçacağım, yok işte bir şeyler düzelene kadar elimi hiçbir şeye sürmeyeceğim muhabbetleri gelip geçici muhabbettir. Eminim yarın en çok mücadele edecekler de yine bu büyük lafları edenler olacaktır. Sizin küskünlüğünüze bile kurban olurum. CHP bugünkü CHP olmasa %25'i bulabilir miydi? Gelin birkaç dakikalığına varsayalım. Şayet 1 Kasım'dan da 7 Haziran'ın benzeri sonuç çıksa şimdi neleri tartışacaktık? AKP'de Davutoğlu'nun gidişini ya da 5. partiyi tartışacaktık da Davutoğlu gider miydi? Hiç sanmıyorum. Çünkü bu sefer koalisyonu kurmaya çalışır, başbakan olarak kalmayı başarırsa da koltuğunda kalma ihtimali kuvvetlendirebilirdi. Keza Erdoğan'ın artık iyice sesini keserek anayasal sınırlarına çekilmesini, buna karşılık Abdullah Gül'ün sahneye çıkıp çıkmayacağını daha çok tartışır olurduk. Seçim işte budur. Sandıktan çıkan rakam bir anda havayı değiştirir. Biri çıkar, Erdoğan 17-25 Aralık'tan da artık aklandı, ne yediyse yedi, artık halk o defteri kapadığına göre biz de kapayalım der. Sandığın gözü kör olsun. Haksızlığı bile aklar. MHP'ye bakarsak yine tartışma olurdu ama kimse bugünkü kadar net bir şekilde Bahçeli gitsin diyemezdi. Gözler MHP'nin AKP ile koalisyon yapıp yapmayacağında olurdu. Bahçeli de muhtemelen tavrını çok daha yumuşatarak AKP ile koalisyonu isterdi. Böylece üzerindeki tartışmaları da bitirmiş olurdu. Sandığın gözü kör olsun. Son bir yıldır erimeye başlayan AKP, sanıldığı gibi %30'lara düşse, şu anda Bahçeli'nin ne kadar doğru yaptığını konuşurduk. Hesap tutmayınca tam tersi konuşuluyor. HDP'ye gelecek olursak yine dışlanırdı. Çünkü toplumun en azından %80'inde HDP-PKK ile aynı görünüyor. Terörün sürdüğü bir atmosferde ise hiçbir parti HDP ile ittifaka yanaşmaz. Öyle ya, PKK vurmaya devam ederken HDP nasıl iktidarda olabilir? HDP'nin önce PKK ile hesaplaşması gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki PKK terörü hortlatmasa HDP'yi belki de 7 Haziran'dan daha yüksek bir oy oranında görecektik ve 7 Haziran'daki sonucun tekrarlanması halinde de HDP belki de bugünkü iş tartışmaları yaşamayacaktı. Çaktırmadıklarına bakmayın, HDP'de işler çok karışık. Sandığın gözü kör olsun. PKK'ya rağmen HDP kendisini korusa Demirtaş'ın PKK'ya karşı zaferi konuşulurdu. Hatta PKK terörü olmamış olsa belki de HDP'nin daha da yükselmesi konuşulurdu. Öyle ki ana akım sol parti HDP oldu güzellemeleri bile yapılırdı. Ama şimdi Demirtaş'ın HDP'nin başında kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Dahası da var. PKK'nın HDP'ye iyice el koyduğunu, HDP içindeki Türk solcuların ve İslamcıların bile dışlandığını ya da partiden kaçtığını bile görebiliriz. Ve CHP'ye gelecek olursak, emin olun 7 Haziran sonuçları tekrarlanmış olsa da CHP'de çok şey fark etmezdi. Koalisyon kurulursa belki hiç ses çıkmazdı, kurulamazsa da yine aynı aday adayları, yine kurultay isteyen eski il başkanları sahneye çıkardı. Son 5 aydaki olağanüstü koşullar yaşanmamış olsaydı, AKP'ye bile 3 puan kaptırdığı söylenen CHP'nin muhtemelen oyu da muhtemelen 3-5 artmış olacağından Kılıçdaroğlu çok daha rahat edecekti. Ama dedik ya, sandığın gözü kör olsun. Şimdi ağzı olan konuşacak ve hepimiz de saygı göstererek dinlemek zorundayız. Ancak bizim de ağzımız var, biz de konuşacağız. Herkesin şunu bilmesi lazım ki CHP'de sorun Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin bir türlü halka iktidar olacak kadar gereken güveni vermemesi. O kadar çok gürültücü var ki halk bunlara bakıp bu CHP'den bir şey olmaz diyor. Ya da bu gürültücüler günümüzde çok azalmış olsa da yıllarca o kadar çok gürültü yapılmış ve o kadar çok karmaşık yalan dolan söylemlerde bulunulmuş ki vatandaşın %75'inin hala CHP'ye inanası gelmiyor. Ya da CHP çok çok uzun süredir iktidara gelmediği için nasıl olsa yine gelemez havası yerleşmiş diyelim. Yani son durumun fotoğrafını çekecek olursak, yahu Kılıçdaroğlu çok aklı başında ve doğru şeyler söylüyor ama sonuçta burası CHP. yarın ne olacağı belli olmaz havası her nedense hep sürüyor. Kimsenin CHP'ye nedense inanası gelmiyor. Aslında CHP ile ilgili en doğru saptama şu olabilir. CHP hak ettiği patlamayı yapamıyor çünkü gerekli çoğunluk CHP'nin iktidara geleceğine inanamıyor. Nedeni de yıllardır iktidara gelememesi. Artık böyle bir kanı oluşmuş, CHP'nin asla iktidara gelemeyeceği kafalara kangren gibi yerleşmiş. Bu yüzden de bir türlü o duyguyu canlandıramıyor. Açıkçası eskisi yenisi, örgütler de o duyguyu veremiyor. Her şey liderin üstüne kalıyor. Kuşkusuz şeyh uçmaz, mürit uçurur ama şeyhin de müritlerine o duyguyu vermesi gerekiyor. Yaptığı işlerin %99'u doğru olan Kılıçdaroğlu bir türlü müritleri memnun edemiyor. Müritler uçmayınca da sıra halkı uçurmaya gelmiyor. Kılıçdaroğlu da mürit sıkıntısı yaşıyor. Her neyse, şu anda 7 Haziran'ın tekrarı dahi olsa tüm bunlar tartışılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun doğru yolda gittiğine inanç iyice pekişmiş olacaktı. Ama emin olun, bugün değişik kanatlardan ve CHP içi eğilimlerden gelen eleştirilerin çoğu hikaye. Eğer Kılıçdaroğlu'nun bütünleştirici ve anti-AKP'li merkez sağ seçmeni de içine alan politikaları da olmasa, belki CHP de MHP veya HDP gibi her an baraj sıkıntısı yaşayabilecek bir parti olabilirdi. Sonuçta unutmayalım, CHP parlamento içi ve dışındaki tüm muhalefet partilerinin toplamına eşit oya sahip bir parti. Yani CHP ile ilgili en önce tartışılması gereken, eğer CHP bugünkü CHP gibi olmasa %25'i yine alabilir miydi sorusunun yanıtıdır. Bakın, yanlış anlaşılmasın diye daha da açık söylüyorum. Eğer CHP bugünkü başarısız denilen CHP gibi bile olmasa %25'i alabilir miydi? Herkes iş dünyasında tüm önyargılardan sıyrılarak bu sorunun yanıtını tartışmalıdır. Burada mesele Ahmet Mehmet meselesi değildir. CHP'yi yönetmeye talip pek çok değerli CHP'li dostumuz var. Haklarıdır da böyle istekli olmaları. Ama bu dostlar da aynı doğru soruyu önce kendilerine sormalıdırlar. Eğer CHP bugünkü başarısız denilen CHP gibi bile olmasa %25'i alabilir miydi? Yani CHP Perinçek'in Vatan Partisi kafasında olsa %25'in mi alırdı yoksa üçün birini mi? Keza CHP bu arkadaşların tam tersi, öbür kanattaki illa da sol, sadece sol, mümkünse de sadece sosyalist sol kafasındaki arkadaşların kafasında olsa %25 mi alırdı yoksa bırakın üçün birini, onda birini mi? CHP tüm bu sadece benim düşündüğüm doğru diye düşünen arkadaşların oylarının yanı sıra ortak özelliği anti-AKP olan 40 çeşit düşüncedekilerin daha oyunu alıyor. Da %25 oluyor. Çünkü CHP kitle partisi ve bugünkü çizgisi olmasa da bu kadarını hayatta toparlayamaz. Fazlasını toplama imkan da ortadan kalkar. Bu yüzden herkesin taş taş üstüne nasıl koyarım diye bakması lazım. İktidar heyecanını tavandan beklemeyip tabanda oluşturup tavana nasıl yayarım diye bakması lazım. Bunun için de gençleşme lazım, mahalle mahalle örgütlenme lazım, politikaların makro masabaşı söylemlerden değil, yerel taleplerden ve her bölgeye farklı olarak üretilmesi lazım ve en önemlisi üyeden genel başkana herkesin bazı haklara seçimle sahip olmasını mümkün kılan yepyeni bir aktif üyelik getirilmesi lazım. Çünkü olmazsa kimse çalışmıyor. Sonra da Ahmet olmasın da Mehmet olsun, hiç ama hiç önemli değil. Tabanda heyecan olursa, tavanda da heyecan yaratacak lider adayları doğar, hiç merak etmeyin. Bunlar yapılmazsa sadece herkes birbirini suçlar, sonra kendi yetki sahibi olduğunda da yeni gelenin de hikaye olduğu ortaya çıkar. Bakıyorum çoğu il bazında muhabbetler aynı. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, değişen bir şey yok. Keza genel başkan adayı olarak adı ortaya çıkanların da kusura bakmasınlar ama hiçbirinin gözünün içi yeteri kadar parlamıyor. Hiçbiri aha da bu bizi iktidara getirir duygusu yaratmıyor. Çünkü heyecan tabandan gelmiyor tabandan. Benim şahsi önerim her biri en azından benim için çok ama çok değerli olan bu dostlarımızdan hiçbiri önümüzdeki kurultayda aday bile olmasın şeklindeydi. CHP'nin 2015 Ocağı'ndaki olağan kurultayının örgüt devrimi üzerine odaklanması en doğrusuydu. Daha önümüzde 4 yıl var. Bu arkadaşlar da en az 2 yıl köy köy CHP için gezerek havaya baksınlar. Sonra da gelsinler, 2 yıl sonra aday olacaklarsa olsunlar. Biz de tüm Türkiye genelinde tabanda yarattıkları havaya bakalım. Sonra da aman Kılıçdaroğlu ile kalalım ya da kalmayalım diye örgüt kendi kararını versin, ona da saygı duyalım. Bakınız, hiçbir makam kalıcı değildir. Bu dünyada hepimiz misafiriz. Koltuklarda oturanlar da misafir. Kılıçdaroğlu oturduğu koltukta ana politikalarda hep doğru olanı yaptı. Umarım yapmaya da devam eder. Ben Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasına kapılmayacak kadar önce Türkiye diyen bir vatansever olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Şimdi beklentimiz Kılıçdaroğlu'nun liderin koltuğunu korumasını sağlayacak değil, daha da kuvvetlendirmesini sağlayacak şekilde tabandan örgüt devrimini gerçekleştirmesinde. İnanıyorum ki Kılıçdaroğlu nasıl her daim önce Türkiye diyorsa önce CHP'de diyecektir. 17. ayrımın sonu, sayfa 236.